Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Peygamberlerin tevhid daveti serisinde Hud aleyhisselam ile bugün devam edeceğiz inşallah. Şirkin Nuh aleyhisselam'dan sonra ne zaman başladığını, tekrar ne zaman başladığını bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bütün bildiğimiz şey Allah Teala'nın Nuh kavminden sonra yeryüzünde Ad kavmini yerleştirmiş olmasıdır. Hud aleyhisselamın dili üzere Allah Azze ve Celle Araf suresi 69. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hükümdarlar yaptı. Halk arasında kuvvet ve kudretinizi artırıp yaratılışça üstün kıldı. O halde Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki felah bulasınız. Ad kavmi Arap kabilelerindendir. Kökü ya tam Arap veya Semud, Tasım, Cedis ve Ad'ın karışımıdırlar. Ad kavmi Nuh'un oğlu Sam'ın neslindendir. Birinci Ad veya direkler sahibi İrem Ad'ı diye adlandırılmışlardır. Araplara gelince onlar İsmail Aleyhisselam'ın neslindendirler. Arap veya Müstarap diye adlandırılmışlardır. Yani Müstarap sonradan Araplaşanlar demek. Yani köken olarak Arap değil de sonradan Araplaşanlar. Arapların da sonradan acemleşenlerine müstacem denir. Aynı şekilde işte köken olarak Arap olmadıkları halde o Arap topluluklarıyla beraber yaşayarak Araplaşan kavimlere de müstarap deniliyor. Ad kabilesi Yemen ile Amman arasındaki kumlukta, çölde otururlardı. Allah onlara sayısız nimetler verdi. Birçok hayırlar ihsan etti. Su kaynakları yaptılar, yeryüzünü ektiler, saraylar inşa ettiler. Bunların ötesinde Allah Teala onları yüceltti, güzelliklerini ve kuvvetlerini artırdı. Fakat onlar Allah'ın nimetlerine şükretmediler. Aksine putlar edinip onlara tapıyor ve sıkıntılı anlarda onlardan yardım istiyorlardı. Bunun üzerine Allah onlara kardeşleri Hud'u gönderdi. Nesep bakımından onların orta derecelisiydi. Ahlak bakımından en güzelleri ve akıl açısından da onların en zekileriydi. Hud onları tek bir Allah'a ibadete ve kendilerine hiçbir fayda veya zararı olmayan, taşlardan yapılan ve Allah'tan başka tapılan her şeyi de terk etmeye çağırdı. Araf suresi 65. ayetinde şöyle buyrulur. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O, ey kavmin! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala korkmayacak mısınız dedi. Hud suresi 50. ayetinde Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Onlara dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlerdensiniz. Hud'un kavminden ileri gelenler ona en çirkin bir surette karşılık verdiler ve bir sürü ithamlarda bulundular. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kavminden kafir olanlar dediler ki seni akılsız ve cahil görüyoruz ve seni yalancılardan zannediyoruz. Araf suresi 66. ayet. Yine Hud 53-54. ayetlerinde dediler ki ey Hud sen bize apaçık bir delil getirmedin. Biz senin sözünle mabutlarımızı terk etmeyiz ve biz sana iman edecek değiliz. Biz ilahlarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Ne zaman ki Ad kavmi haddi aştı, onlara da korkutma fayda vermedi. Allah Teala şiddetli bir rüzgar gönderdi ve onları helak etti. Vicdanı olan, gören ve dinleyenler için onları ibret kıldı. Hakka suresi 6-8. ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ad kavmi ise gayet şiddetli bir rüzgar ile helak edildi. Allah o rüzgarı 7 gece 8 gün mütemadiyen yani sürekli olarak onların üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma ağaçları gibi düşmüş ve helak olmuş görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musunuz? Ahmaklık onlarda son haddine ulaşmıştı. Ne zaman ki bulutları gördüler, sevindiler ve bol ve bereketli bir yağmur olduğunu zannettiler. Zira bu yağmur birkaç sene kuraklıktan sonra gelmişti. Fakat ne zaman ki kapkara bulutlar onları kapladı, dehşete kapıldılar. Hele nefesleri kesen rüzgar esmeye başlayınca korkuları iyice fazlalaştı. Ahkaf suresi 24-25. ayetlerinde şöyle buyrulur. Vadilerine doğru gelen bir bulutu gördüklerinde, bu bize yağmur yağdıran bir buluttur dediler. Bilakis o acele gelmesini istediğiniz azaptır. O kendisinde elemli azap olan bir rüzgardır. O Rabbinin emriyle her şeyi helak edecektir. Öyle bir hale geldiler ki meskenlerinden başka bir şey gözükmüyordu. İşte biz mücrimleri böyle cezalandırırız. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dişlerini göreceğim kadar güldüğünü görmedim. O sadece tebessüm ederdi. Allah Resulü bir bulut veya rüzgar gördüğünde bu yüzünden anlaşılırdı. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz insanlar bir bulut gördüklerinde onda yağmur vardır umuduyla sevinirler. Ben seni görüyorum ki sen onu gördüğünde yüzünde bir hoşnutsuzluk beliriyor dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, onun içerisinde azabın olacağından emin olunmaz. Rüzgar ile azap edilen kavmin azabı ki onlar azabı gördüklerinde işte bize yağmur yağdıran bir bulut dediler. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Sahih-i Müslim'de ise rüzgar şiddetli estiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Ey Allah'ım, ben o rüzgarın hayırlısını, ondaki hayrı ve gönderdiğin hayrı istiyorum. O rüzgarın şerrinden, onda bulunan şerden ve gönderdiğin şerden de sana sığınırım. Ve sema bulutlanmaya başladı mı rengi değişir, dışarı çıkar, içeri girer, ileri geri dolaşırdı. Eğer yağmur yağarsa bu hal ondan geçerdi. Allah Teala Hud aleyhisselamı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardı. Zaten bu iman edenler de çok az idiler. Allah Teala şöyle buyurmaktadır Hud 58. ayetinde. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile ağır azaptan kurtardık. Böylece noksanlardan münezzeh olan Allah, kafir kavme azabı umumi olarak indirdikten sonra insanlardan çok azı olan inanmış grubu şiddetli azaptan muhafaza etmiştir. O iman etmiş kimseler onların arasında yaşarken Allah Teala o kafirleri helak etmiştir. Ciddi bir Müslüman bunun nasıl olduğunu sormaz bile. Çünkü yerde ve gökte Allah'ı hiçbir şey aciz bırakamaz. Ad kavmi Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine müstahak oldu. Çünkü onlar Rablerini inkar ettiler ve onun ayetlerini inatla reddettiler. Allah'ın peygamberine isyan edip her türlü zalim ve cebbarlara itaat ederek onlara boyun büktüler. Hud suresi 60. ayetinde şöyle anlatılır. Böylece onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi olan Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Burada peygamberlerine isyan ettiler diye çoğul bir ifade geçmektedir ayette. Halbuki onlar sadece bir tane peygamberi inkar etmişlerdi. Bu azamet yüce olan Allah'ın bir tekidi, pekiştirmesidir ki bir peygambere isyan etmek bütün peygamberlere, Allah'ın bütün nebilerine isyan demektir. Çünkü bütün peygamberlerin her asırdaki davetleri ve hedefleri birdir. Evet. Burada Hud kavminin özellikleriyle ilgili veya bu peygamberin kıssalarıyla ilgili pek çok şeyler vardır ki bunların çoğu İsrailiyat kaynaklı bilgiler olduğu için bunlara itibar etmiyoruz. Yani bunlar doğruluğu veya yanlışlığı bizim tespit edebileceğimiz şeyler olmadığı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu İsrailiyat türü rivayetler hakkında ne yalanlayın ne tasdik edin buyuruyor. Onlardan anlatmanızda sakınca yok buyuruyor. Fakat İsrailiyat'ta gelenler eğer kitap ve sahih sünnette geçenlere aykırıysa bunlar reddedilirler. Kitap ve sünnette geçenlere uygun ise bunların rivayetinde sakınca yoktur. Bununla beraber bunlar doğru şeyler midir? Yoksa aslı asları olmayan hikayeler midir? bilemeyeceğimiz için bunlara hiç girmiyoruz. Hud Aleyhisselam'dan sonra Salih Aleyhisselam'ın davetine gelecek olursak, Nuh'un oğlu, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslinde Semud bin Amir adındaki dedelerinin adıyla isimlendirilmişlerdir. Semud kavmi. Hicaz ve Şam arasındaki Hicr'de taşlık arazide otururlardı. Onların Kur'an'daki zikirleri Ad kavminden sonra gelmektedir. Allah Teala Araf suresi 74. ayetinde şöyle buyuruyor. Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar yaptığını ve sizi arzda, yeryüzünde iskan ettiğini, yerleştirdiğini hatırlayın. Arzın ovalarında köşkler ve saraylar edinirdiniz. Arazileri sulak ve bağlık bahçelik, evleri çok güzel, sarayları oldukça yüksek ve haşmetliydi. Arzın sahipleri ve insanların önderleriydiler. Fakat Allah'ın nimetlerine karşı şükretmiyorlar, aksine fesat ve haktan uzaklaşma yönünde gittikçe arsızlaşıyorlardı. Kudreti yüce olan Allah'tan başka putlara tapıyorlardı. Neticede Allah onlara kardeşleri Salih'i gönderdi. O da onları putlara tapmaktan nehyetti ve eşi ortağı olmayan bir tek Allah'a ibadete çağırdı. Neml suresinde şöyle buyurulur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi topraktan yaratan ve orada sizi mamur eden, yerleştirip yaşatan O'dur. O halde ondan bağışlanma dileyin, sonra tevbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır, dualarda kabul edicidir dedi. Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlar iki fırka olup birbirleriyle çekişmeye başladılar. Semud kavminin ileri gelenleri de tıpkı her asırda ve her şehirdeki melelerin, ileri gelenlerin adetleri gibi peygamberlerini yalanladılar. Atalarından ve dedelerinden miras olarak almış oldukları putlara ibadet etmekten Salih Aleyhisselam'ın nasıl olup da onları men ettiklerine hayret edip garip karşılıyorlardı. Hud suresi 62. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar ey Salih, bundan önce sen aramızda hatırı sayılanlardan biriydin. Şimdi bizi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu senin davet ettiğin şeyde şüphedeyiz dediler. Nitekim Şuara suresi 153-154. Ayetinde de şöyle buyruluyor. Onlar sen büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir beşersin. Eğer sözünde doğruysan bize bir mucize getir dediler. Salih aleyhisselam hidayet ve nübüvvetten önce kavmi arasında aranan ve hatırı sayılan biriydi. Ama ne zaman ki Allah Teala kendisini hikmet ve nübüvvetle şereflendirdi, onların arasında yalancılıkla itham olunan birisi olup çıktı. Bu öyle bir sıfat ki peygamberler ve onlara kıyamete kadar en güzel bir şekilde tabi olanlar bu karakteri, yalancılığı reddetmektedirler. Bizler sürekli olarak tağutlara kulluk edenlerden bu gibi sözler işitmekteyiz. Kavmin ileri gelenleri Salih'in acizliğini insanlara göstermek için çokça çaba göstermişlerdir. Bunun için de peygamberliğinin doğruluğunu gösterecek bir mucize getirmesini istiyorlardı. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam onlara dedi ki, ey kavmim, işte Allah'ın yarattığı dişi bir deve. Allah onu size mucize kıldı. Bırakın onu Allah'ın mülkü olan yeryüzünde otlasın. Ona bir kötülük yapmayın, aksi takdirde çok yakında meydana gelecek bir azap sizi yakalar. Onlar da Salih'in sözleriyle alay ettiler ve deveyi kestiler. Araf 77. ayetinde şöyle anlatılır. Derken o dişi deveyi kestiler. Ve asi olup Rablerinin emrinden çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen, bize vaat ettiğin azabı getir dediler. Burada dişi deveyi kestiler ifadesinde, bunu kesenler onların isyankar olanlarıdır. Fakat onların tamamı helak oldu. Çünkü onlar da yapılan işten razıydılar. Buna engel olmuyorlardı. Ve yine onların dili üzere Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen bize vaat ettiğin azabı getir. Daha önce Nuh'un kavmi kendi peygamberlerine bu sözün benzerini söylemişlerdi. Bu sözleriyle Allah'ın tehdidini hafife alıyorlar. Onun azabının alel acele gelmesini istiyorlardı. Bütün bunlar müşriklerin Allah'ın peygamberlerine karşı tavırlarındaki benzerlikleri de ortaya koymaktadır. Semud kavmini de aziz ve kadir olan Allah şanına uygun bir şekilde cezalandırmıştır. Hud suresi 66-68. Ayetlerinde şöyle buyrulur. Emrimiz olan azap geldiğinde Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün azabından kurtardık. Muhakkak ki Rabbin kuvveti her şeye galiptir. Rabbin kuvvetli ve her şeye galiptir. Zulmedenleri korkunç bir ses helak etti. Ve diyarlarında yüzüstü düşüp geberdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Allah Teala Salih Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte iman edenleri azaptan kurtardıktan sonra Salih Aleyhisselam onların ölmüş cesetlerine bakarak onlardan yüz çevirip uzaklaştı. Araf 79. ayetinde şöyle buyruluyor. Salih onlardan yüz çevirdi ve ey kavmim ben size Rabbimin risaletini yani bu rasullük, elçilik görevini tebliğ ve nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmezsiniz dedi. Yani demek ki bu eskiden beri insanlığın ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlığın bir karakteri, bir özelliği nasihat edenlerden hoşlanmamak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem leşleri Bedir kuyularına atılmış kafirlere başlarına durup şöyle demişti. Ey kuyu ehli! Rabbinizden size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Çünkü ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Onlara dediği şeyler arasında şunlar da vardı. Nebi'nin ne de kötü aşiretisiniz, ne de kötü bir çevresi yakınlarısınız ki, siz Nebi'nizi yalanladıydınız da insanlar bana iman ettiler. Sizler beni yurdumdan çıkardınız da insanlar beni himaye ettiler. Siz benimle savaştınız, insanlar bana yardım ettiler. Siz Nebi'nizin ne de kötü aşireti, akrabalarısınız. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ölmüş topluluğa mı hitap ediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nefsim elinde olana yemin olsun ki, dediklerimi sizler onlardan daha iyi işten değilsiniz. Fakat onlar cevap veremiyorlar. Bukhari ve Müslim rivayet ederler bunu. İşte Semud kavminin eserleri, kalıntıları da onların zulümlerini açıkça göstermektedir. Hicre uğrayan herkes bunu görür. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabı Hicr yani Salih aleyhisselamın kavmi Semud hakkında şöyle buyurmuştur. Bu kavmin bulunduğu bölgeye, helak olduğu bölgeye ancak ağlayarak giriniz. Başka bir halde girmeyiniz. Eğer ağlar halde olmazsanız onların bölgesine girmeyiniz ki onlara isabet edenin aynısı size de isabet etmez. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Evet, peygamberlerin davetlerinde bu Salih Aleyhisselam'ın kavminde özellikle mesela kavmi içerisinde hatırı sayılır, sayılıp dinlenilen, sözü dinlenen bir kimseyken kendisine nübüvvet, risalet görevi verilince yani insanları şirkten tevhide çağırmaya başlayınca, batıldan hakka davet etmeye başlayınca bu saygınlığı gidiyor. Bilakis ithamlar altında kalmaya başlıyor. Bu hep böyle olmuştur. Bunun Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki örneği Abdullah bin Selam kıssasıdır malumunuz. Abdullah bin Selam Yahudi iken Müslüman oluyor. Yahudi iken onların en ileri gelen alimlerinden birisi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bir denemek istiyor. Yani insanlara onların bu çifte standartlılığını ispat etmek istiyor adeta. Ve diyor ki Yahudilere, Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz? İşte o bizim en seçkinimiz, en değerlimiz ve ilmi en fazla olanımızdır. Yani her konuda ona itibar ettiklerini kendileri teyit ediyorlar, söylüyorlar. Peki o Müslüman olsa ne dersiniz? Diyor. Hepsi de olmaz öyle şey, bu imkansız. Yani herkes Müslüman olur da o olmaz diye bu şekilde getiriyorlar. O sırada Abdullah bin Selam şehadet getirerek geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Bu zaten bizim en aşağılığımızdı, en cahilimizdi, en ahmağımızdı diyerek gidiyorlar. Yani demek ki burada şöyle bir şey var. Kişiler esasında ölçü değil. Fakat insanlar kendilerine yapay kriterler belirliyorlar. bu kriterlere göre hareket ediyorlar. Yahudi kavminin özelliği, yani peygamberlerin davetlerine muhatap olup da bu daveti reddeden bir topluluk olarak, bu davete en büyük nankörlüğü yapan bir topluluk olarak Yahudilerde halen devam eden bir karakter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları Buhari'nin rivayet ettiği hadise şöyle anlatıyor. Şayet Yahudilerin alimlerinden 10 kişi bana iman etseydi, yeryüzündeki bütün Yahudiler iman ederdi. Yahudilerin alimlerinden 10 kişi iman etseydi bana, yeryüzündeki bütün Yahudiler iman ederdi diyor. Bu taklitçilik ruhunun onların bir özelliği olduğunu gösteriyor. Taklit. Yani bunlar böyle taklitçi bir topluluktur. Yani onlar inkarlarında da taklitçidirler. Buna rağmen taklit ediyor olmaları onları küfürden kurtarmamıştır. Müslümanların özelliği delil üzere hareket etmeleri ve hakkın ölçülerini kişilere bağlamamaları. Yani özelliği ne olursa olsun, bakın bu peygamberlere, kavimleri tarafından dışlanmış, aşağılık ithamlarda bulunulmuş, reddedilmiş, sürülmüş, çıkarılmış, eziyete uğratılmış kimseler bu peygamberler. Ne için? Bütün en güzel konumlarını, halk içerisinde en güzel değerlerini hak daveti söyledikten sonra kaybetmeleri üzerine bu pozisyona düşmüşlerdir bu nebiler. Günümüzde ise nebilerin yollarında gittiklerini iddia eden bazı kimseler var ki, tevhide çağırdıklarını iddia eden kimseler veya hakka, hakikate çağırdıklarını iddia eden kimseler, bunlar hem makamımızdan olmayalım, hem şerefimizden olmayalım, saygınlığımızdan olmayalım, hem de bu davet yürüsün diyorlar. Yani bu koltuğa iki karpuz sığmıyor. Bu koltuğa iki karpuz sığmıyor. Ya bu, ya o. Bunu hatta şu peygamberlerin yaptığı gibi yapanlar, kendilerine dünyada herhangi bir makam, mevki peşinde olmayıp da, insanlardan bir beklenti içerisinde olmayıp da sadece Allah katındakilere tamah eden gerçek Müslümanlar, bu sefer bunların gözünde bile aşağılık, işte daveti bilmiyor, davet üslubunu bilmiyor. Bunlar bu işi beceremez, kendini rezil ediyor. Çok çeker bu, çok kaybeder. Bu işi beceremez. Bu gibi eleştirileri bile yaptığını görürsünüz. Bunların hepsi Allah'ı unutmak, Allah'ın kainat üzerindeki sünnetini, sünnetullahı unutmanın bir eseridir. Peygamberlerin yaşadığı dini, peygamberlerin tebliğini bilmemektir. Eğer dünyada makam sahibi olarak davet edebilme gibi bir şey olsaydı, yani taviz vermeksizin bunlar ikisi bir arada yürüseydi, bunu en güzel şekilde peygamberler yapardı. Burada bir gaye farklılaşması oluyor. Yani bunlar ölçü değil. Bunlar ölçü değil ama bakın şimdi. Eğer siz bunu ikisini de bir arada yürüteceksin. Canım bak işte Yusuf Aleyhisselam hükümdar oldu. Süleyman Aleyhisselam pek çok yere hükmetti. Bu şekilde gelirseniz eğer, bu gaye değil. O zaman Peygamber Aleyhisselam'ın kavmi tarafından dışlanması, kovulması, yurdundan çıkarılması, Salih Aleyhisselam'ın hakeza, Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve diğerleri delilikle, mecnunlukla, işte ayak takımı olmakla, değersiz, hasta bir köşede yatan, yatalak olmakla kınanan bütün peygamberleri hata etmiş olmakla suçlamış oluruz o zaman. Allah korusun. Burada o zaman bize şu düşüyor. Allah Azze ve Celle bizi hangi konuda bulundurursa bulundursun, her konumuzun Allah'a şükredebileceğimiz pozisyonu vardır. Yani her konumda biz Allah'a kullukla mükellefiz. İster bizi fakir düşürür, ister zengin eder. İster ayak takımı kılar, ister köle kılar, ister kral yapar. Bu Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle olan bir şey. Ama bizden istenen hangi pozisyonda olursak olalım, tevhidin gereğinden asla taviz vermememizdir. Bir gün gelir zindanlara düşürür, bir gün gelir saraylara çıkarır. Ama değişmeyen tek şey vardır. Allah'ın birlenmesi, Allah'ın dinine Allah'ın istediği gibi davet etmek. Yani Yusuf Aleyhisselam üslubunda bir değişiklik yapmadı saraya gelmek için. Yusuf Aleyhisselam böyle bir değişiklik yapmadı. Veya Süleyman Aleyhisselam herhangi bir taviz verdiğinden burada değil. Ama bizim için bu bir statü, örnek statü olarak gösterilirse, yani makam sahibi olacaksın, mevki sahibi olacaksın, para sahibi olacaksın, mülk sahibi olacaksın ki ancak davet edebilesin. Bunlar bir örnek olarak sunulursa bize, o zaman biz hedefleri şaşırırız. Bu gibi makamlarda olmadan davete de kalkmayız. Hayatımızdan da taviz veririz. Veya bu pozisyonumuzdan olmamak için tavizler veririz. Bu dünyadaki pozisyonlardır. Ve bunu biz Allah'a bırakalım. Allah bizi hangi pozisyona getirirse getirir. Allah'ın takdirinde ne varsa o başımıza gelir. Fakat şu din var ya, dindarlığımız, dindarlığımızı Allah bize bırakmıştır. Burada tercihi Allah bize bırakmıştır. Hakkı tercih etmekle batılı tercih etmek. Yani sen çalışsan da zengin olacaksın Allah yazdıysa, çalışmasan da. Çalışsan da fakir olacaksın Allah yazdıysa, çalışmasan da. Ama dindarlık böyle değil. Çalışsan da cennete gireceksin, çalışmasan da değil. Dünyada Allah Azze ve Celle bunu böyle kadere bağlamıştır. Senin rızkına kefil olurken ibadeti sana yüklemiştir. Fakat biz, Allah Azze ve Celle bizden mesela yarının ibadetini istemez. Fakat biz Allah'tan yarının rızkını isteriz. Allah bize 10 senelik ibadeti istemez bugün. Fakat biz bugünden 10 senelik rızkımızı şimdiden garantiye almak isteriz. Ya Rabbi, madem sen bizim rızkımıza kefil oldun, bir garantiye al, hele bir çoluk çocuğumuz kurtulsun. Eğer bunu yaparsan ya Rabbi, ben sana kulluk ederim. İşlerimi bir düzene sok ya Rabbi. Ben sana işte ilme çalışayım, ibadete çalışayım, cihada çalışayım, davete çalışayım. Bu pazarlığı terk etmemiz lazım. Çünkü bu hesabı görülmüş bir iştir. Olmuş bitmiştir. Bizim yapacağımız, çalışacağımız tek alan Allah'a kulluk alanıdır. Dünya bir şekilde, yani Allah'ın seçtiği şekilde, Allah'ın bize takdir ettiği yazdığı şekilde zaten yürüyecek. Ama kulluk mücadelemiz sürekli devam etmesi gereken, bir an gafil olmamamız gereken bir mücadeledir. Bu peygamberlerin durumları da bizim için ibret numunesidir. Mesela Salih Aleyhisselam'ın kavmi Ad kavminden sonra zikrediliyor. Allah Azze ve Celle bunlara daha fazla güç, daha fazla imkan verdiğini söylüyor. Bu daha fazla güç ve imkana baktığın zaman diğer bazı ayetlerde dağları oyarak ev yaptıklarını bildiriyor Allah Azze ve Celle ki halen kalıntıları vardır. Hatta internette bile tarasanız bu Hicr denilen bölgenin evlerini. Yani bugün modern aletlerle, modern cihazlarla yapmaya kalksanız yapamayacağınız kadar mükemmel yapılar, kayalar oyulmuş, evler yapılmış, süslemeler o biçim. Yani dünyevi imkanlar bakımından o yoklukların bize göre böyle geliyor yani. Tarihi şeye baktığın zaman teknolojik bakımından bizden daha geride olduklarını düşünürüz. Bunlar böyle imkanlara sahip. Böyle yeteneklere sahipler. Dünyaları 10 numara. Bugünkü tabirle. Yani dünyalıklar için çalışıyorlar. Fakat ahiretten yana hep bir gaflet. Yani şu tabloya bir bakın ki sadece Adem Aleyhisselam'dan bu yana, işte Nuh Aleyhisselam'ın kavmini işledik. Hud Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam. Zaman dilimine bakın. Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında 10 asır. Bu 10 asırlık zaman diliminde insanlar suret sebebiyle şirke düşmeye başlıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin Sahih Müslim'de Yaz bin Hımar radıyallahu anh'tan gelen rivayette ben kullarımı hanifler olarak yarattım. Yani tevhide yönelebilen, aslı üzere tevhide yönelmeye hazır bir halde yarattım. Diğer bir hadiste geldi ki fıtrat üzere yaratması böyledir Allah Azze ve Celle'nin. Hanifler olarak yarattım fakat şeytanlar onlara yanaştı, bana kulluktan kopardılar. Ve bu kulluktan koparmayı şöyle anlatıyor Allah Azze ve Celle. Kendilerine haram kılmadığım şeyleri şeytan onlara haram saydırdı. kendilerine helal kılmadığım şeyleri şeytan onlara helal saydırdı. Yani insanlıkta kendisini kontrolden, otokontrolden bir anlık koyverdiği takdirde insanlıkta aynı hatalar bir anda nüksediveriyor demek. Bu suretler meselesinde Nuh Aleyhisselam'ın kavmi müptela oluyor. Bunu daha önce işlemiştik. O yüzden detaylarına girmeyeceğiz. Bugün insanlığın şirke düşmesinin ilk vesilesi olan sureti cennete davet ettiğini söyleyenler, tevhide davet ettiğini söyleyenler kullanıyor. Ve siz buna karşı çıktığınız zaman aynı nasıl atalar kültü devreye giriyorsa buna benzer bir yapı giriyor sadece. Yani Allah ve Resulünün önünde olan daha başka şeyler var. Bu neden oluştu bu yapı? Bu yapının sebebi her birimizdir. Bizim zihnimizdeki din anlayışıdır. Bizim zihnimizde hocalara itimat vardır. Hocalara itimat olmasaydı, halen daha bu devam etmeseydi içimizde alimler çıkardı. Kitab-ı sünneti bilen, hayatında kitabı ve Kur'an'a ve sünnete önem veren. Öyle ki bu ne? Hocalar yaşamayacak sizin dininizi. Sizin yerinize gelip hocalar sünnetlerle amel etmeyecek. Hayatınıza hocalar şekil vermeyecek. Siz kendiniz vereceksiniz. Siz kendi hayatınızın alimi olmalısınız. Allah Resulü'nün sünnetini bilmelisiniz. Hocalara nerede iş düşer? Hocaların vazifesi ümmetin genelini ilgilendiren konulardadır. Hocalara bunun yüzünden ihtiyaç duyarsın. Yoksa sen ferdi meselende abdest nasıl alınacak, nasıl bozulur, neler bozmaz, namaz nasıl kılınır bunları hocalara soruyorsanız yazık yani. Bunu her Müslümanın kendisinin bizzat öğrenmesi gerekir. Bu kadar değer vermiyorsanız dininize böyle hocalara müstahakız yani. Hocalar gelir, videoyu da kurar, teşkilatı da kurarlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ilk musibetine biz hep beraber gireriz. Ondan sonra yahu bu münkere niye karşı çıkmıyorsunuz? Ya falan ve filan benden hayırlı karşı çıkılacak bir şey olsa onlar çıkar dersiniz. Yani ferdi sorumluluklarımız sanki bu kötülüğe de karşı çıkmak hocaların vazifesi. Bu hocaların vazifesi değil, her Müslümanın vazifesi. En azından arkadaş benim burada işte karşı taraftan bir tepki gelse, cevap verecek konum yok diyorsan orada iştirak etmezsin. Etmemen gerekir. İnsanlar bildikleri konularda, haram olarak bildikleri konularda münkere gereken tavrı koymadıkları için o münkerin aslında münker olmadığına inanmaya başlıyorlar. O münker insanların yapılarına işlemeye başlıyor. Bakın bu eğer böyle devam ederse helakin eşiğindeyiz demektir. Yani toplum olarak umumi bir belaya uğratılmanın eşiğindeyiz demektir. Yani bu hadisleri okurken arkadaş, yani bu hadisler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet için, kendi muhatapları için söylüyor. Bizler için söylüyor. Ne diyor orada? Eğer bir münker ortada aleni olarak işleniyor da Müslümanlardan hiç kimse buna karşı çıkmıyorsa, bundan rahatsızlık duymuyorlarsa, bilenler bundan alıkoymuyorsa, halen daha veya uyarmalarına rağmen onlar da o münkeri ortadan kaldırmadıkları takdirde beraberce gezip dolaşmaya, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyorlarsa, böyle bir zamanda diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, belayı umumi olarak indirir. Hayırlıları dua eder de onların da dualarına icabet edilmez diyor. Yani bela mı bekliyoruz? Yani bir musibet bin nasihatten hayırlıdır derler. Bazen sanki bir musibetle karşılaşmayınca vakanın ne olduğunu anlayamıyor gibiyiz. Önceki kavimlerin, bu ahmaklıkla nitelenen kavimlerin hali bu. Hak söylendiği zaman, ya o da adam gibi söyleseydi hakkı. Edepsizce söyledi, üslupsuzca söyledi, sert söyledi. Onu mu dinleyeceğim ben? Bu, sen burada haklı değilsin. Nasıl söylediyse söyledi. O onun Allah'a karşı vereceği bir hesap. Yanlışlık yaptıysa. Bu seni yanlış yapıyor olmaktan kurtarmaz. Ama biz bu hale gelmemizin sebebi bildiğimiz münkerlere bildiğimiz şekilde karşı çıkmadık. Ya kırılır bana. Bunu da itiraf etmedik. Yani insanlar beni dışlar. Ben şimdi bu şu haramdır desem bunlar beni dışlar. Kötü davranırlar. Yarın onlar da bana böyle davranır korkusu var burada. Yani ben onlara bugün bu günahlarını uyarırsam, yarın o da benim günahlarıma karşı uyarmaya kalkar. Bu korku vardır burada. İtiraf edemediğimiz kısmı budur. İtiraf edemediğimiz kısmı budur ama vicdanlarımıza bu hüccet ulaşmıştır. Vicdanlarımıza bu hüccet ulaştığı için dilde daha farklı bir şekilde biz bunu savunuyoruz. Yani vicdanlarımız neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyor. Allah çünkü bunu bilecek kabiliyette yaratmıştır her insanı. Anlamıyorlar demeyin o yüzden. İnsanlar anlamıyor, insanlar bilmiyor. Cahil falan demeyin. Bu vicdan işidir. Hak ile batılı vicdanlarımız seçebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Vicdanlarımız çok iyi biliyor. Ama şu vicdansızlık var ya, vicdana muhalefet. Vicdana muhalefeti süsleyecek çok güzel edebiyat yapanlarımız çıktı aramızdan. Yani münkere karşı çıkmamayı çok güzel süsleyebilen, bunun edebiyatını yapan insanlar çıktı. Böyle olması gerektiğini söyleyen. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sünnetini aldılar, çok farklı bir yerden getirdiler, olmayacak yere koydular. Nedir bu? Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını öldürüyor, dedirtmem. Bak gördün mü? Demek ki diyor, müşriklerin de Müslümanlar hakkında ne düşündüğünü gözetiyormuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O halde bunu nerede getiriyorlar? Münkere karşı çıkmak hakkında getiriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafıkları öldürmüyordu. Biz de öldürelim demiyoruz zaten. Birisi tutar da öldürelim derse, o zaman bak bu hadis delil olur. Ama mantık yürütecekler ya, zeki arkadaşlar, zeki arkadaşlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı şeyleri bu hadisten çıkarıyorlar. Ne bu? Bir Müslümana bir münker gördüğü zaman, bir iş, bidat işlerken gördüğü zaman ona karşı çıkmasını işte münafıkları öldürmek gibi eş kefeye koyuyor şimdi. Yahu bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Yani bir altın yüzük takmaktan dolayı sert tavrı gibi. Allah ve sen dilersen diyen birisine beni Allah'a ortak mı koştun demesi gibi. Sizi yüzüne karşı övenleri toprak saçın başından aşağı demesi gibi. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı şeyler delil getiriliyor. Münafıkları öldürmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Münafıkları öldürmemesinden bakın nerelere delil getirdi bu millet. Ondan sonra el alem ne der? Bu da girdi işin içerisine. El alem ne der? O kadar çok genişledi ki sünnetler terk edildi. Yani sünneti terk etmek üzerine kuruldu bizim davetimiz. Hani sünnetlere teşvik edecektik. Sünnetleri terk etmek üzere kuruldu. Bunun adı da önce tevhid. Yani tevhid olmayan şey tevhid diyerek sunuldu. Önce tevhid. Yani nasıl dün Fethullahçılar veya Said Nursi grubu önce imanın hakikatleri dediler. Önce iman hakikatleri. Ve gün geldi bunlar işte kadın sesine, erkek sesine, şarkıya, Türkiye her türlü şeye artık cevaz verir hale geldiler. İslam'ın dışına çıkmaya da cevaz verir hale geldiler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmemeye, birileri iman hakikatine ulaşsın diye ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah dememeye cevaz verir hale geldiler. İhlas suresi okunduğunda rahatsız olmasınlar diye İhlas suresinin okunmasını hoş görmez seviyeye geldiler. Biz ise sadece ilk adımlarındayız. Onlar kadar aşırı gitmedik canım. Onlar kadar henüz ileri gitmedik. Biz sadece şimdilik bazı haramlara önce işte eğer biz at kesersek bu millet ne der diye başladık bu işe. Yani Allah'ın helalinden dolayı bizi kınayacaklar korkusuyla bunu maslahata aykırı gördük. At yemeği ver canım. Mesele değil zaten, sorun değil. Ama bunu terk etmene sebep olan şey bu kaygıysa arkadaş, bu tevhid problemidir. Bu tevhid problemidir. Hatta öyle ki at eti var ya, bunun haram sayıldığı bu toplumda bunu yapmak bir haramı, Allah'ın helal kıldığı şeyi haram saymakla mücadeleye girer, cihada girer. Unutulmuş bir sünnetin ihyasına girer. Yani bakış açılarının ne kadar tersten olduğunu göstermek için veriyorum bu örneği. Mesele at meselesi değil. Kaybolmuş sünnetler, bırakın kayıp kalsın. Hatta bizim arkadaşlar da okumasın. Amel etmeyin. Fitne çıkarmayın. Bu söylemler aramızda söylenir oldu. Yani bu iş namazımızın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi bir namaz, onun emrettiği gibi bir namaz olmasından başka bir yere doğru gitti. Orucumuz böyle, haccımız böyle, zekatımız böyle. Yani ferd olarak umumu ilgilendiren meselelere hiç girmiyorum. Yani Müslümanların genelini ilgilendiren konularda ilim ehlinin, ihtisas ehlinin, istidlal ehlinin üzerinde durması gereken konularda burada gündeme getirmenin bir manası yok. Buradaki Kur'an ve sünnete muhalefeti hiç dile getirmiyoruz. Burada fert olarak her birimizin mükellef olduğu konulardan bahsediyoruz. Her birimiz Allah'a kullukla mükellefiz. İbadet sadece Allah'a yönlendirilmeli. Bu tevhiddir. Yani Allah'a ibadet edeceksin. İbadet etmeden olmaz. İbadet edeceksin. Fakat bu ibadeti de Allah'ı birleyerek yapacaksın. Madem önce tevhid, bakın önce tevhid kelimesinin içerisine bunlar giriyor. Ferdi olarak senin haram işlenen bir yerde, yani zina edilen bir yer demiyorum, içki içilen bir yer, müzik dinlenen bir yerden bahsetmiyorum. Tevhid anlatılan ama videoyla anlatılan bir yerde. Kadın erkek karışık olan bir yerde. Bunun gibi sünnete muhalif olan ortamlarda bulunman haram. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bidat sapıklıktır diyor. Üstelik bu mücerret bir sapıklık değil. Yani dernekle toplanmak gibi mücerret bir bidat değil. Bu haramlarla icra edilen bir bidat. Hem de en büyük haramlar. Allah Azze ve Celle'nin kendisine ortak koşmak dediği şeyler. Kendisine ortak koşmak dediği şey suret yapmaktır. Şu elbiselerin paçasını uzatmak da buna dahil. Azamet benim rida, kibriya izarımdır diyor Allah Azze ve Celle. Kim bu hususlarda benimle çekişirse ben ona azap ederim buyuruyor. Şimdi Allah Azze ve Celle ile çekişmek, yani giyim kuşam, kıyafet meselesi bile, bir Müslümanın kıyafeti bile Allah'a ortak koşmayla alakalı bir meseledir bakın. Hiçbir meseleyi biz hafife alamayız. Bizim selametimizin, kurtuluşumuzun bu dünyada sağ salim kurtulabilmemizin tek yolu her zaman iki şey arasındayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uyanı tercih etmektir. Her konuda en güzel örnek derken Allah Resulü Aleyhisselatü Allah Azze ve Celle. Bu Allah'ın Resulü'ndedir diyor. Her konuda en güzel örnek o. Her konuda iki şey arasındasın. Nefsin dediği, mezheplerin dediği, insanların dediği, falan dediği, filan dediği ve Allah'ın dediği. Allah'ın dediği, Resul'ün yaptığı yani. Eğer biz Resul'ün yaptıklarını araştırmıyorsak, her meselemizde, tuvalete giriş çıkışımızda, yemek yiyişimizde, besmele çekişimizde, zikirlerimizde, dualarımızda, yatışımızda, kalkışımızda, cinsel ilişkide, her halimizde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyarsak, her türlü bakın afetten, beladan, bidattan uzak oluruz. Ama bakın ki evlerimize bile sokmuyoruz biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini. Evlerimize bile girmiyor. Kulaklarımız Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini dinlemiyor. Neşitler var. Eğlenceli hem de. İyi tarafından söylüyorum neşitleri. Kimisi televizyonlarda başka şeylerle bunu dolduruyor. İyi tarafından neşitleri söylüyoruz o yüzden. Neşitler bile. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini öğrenmeye, sünnetlerini öğrenmeye biz muhtacız. Bu peygamberler, bakın, Salih aleyhisselamın devesini kesen, yani bu cürmü işleyen, onların yasaklandığı şey, Salih aleyhisselamın bu mucize olarak gönderilen devesini kesmekti. Birkaç kişi, bütün bir kavim bunu gerçekleştiremez. Belki de bir kişi kesti. Bu işi yapan belki de bir kişiydi. Ama o kavmin hepsi helak oldu. Çünkü yapılan işten razılar. Karşı çıkmadılar. Hakkı getirenle, dalga geçenlerle beraber oldular. Bu sebeple bir toplumun helak olması o topluma hüccetin ulaşmasıyladır. Bu hüccet ulaşır. Yani onların vicdanlarına ulaşır bu hüccet. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 115. ayetinde öyle buyuruyor. Hiçbir kavmi hakkı iyice açıklamadıkça, onlara iyice açıklamadıkça saptırmayız diyor. Bir topluma hüccet iyice ulaşır. İsra Suresinin 16. ayetinde anlatılır sonra. Burada ne der? 15. ayette peygamber göndermedikçe, Resul göndermedikçe hiçbir kavmi saptırmayız der. Sonra ne der? Azaba uğratmak istediğimizde diyor, onların azgınlıklarının, ileri gelenlerinin azgınlıklarını artırırız. Bu Allah bunlara fırsat verir. O fırsat verildiğinde bu azgınlar azgınlıklarını işlerler ve o kavmin helak olunmasına sebep olurlar. Bu ne demek? Yani azgınlar kaç kişidir? Kaç kişidir? Yani şu kavimlerin, helak edilen kavimlerin azgınlıklarını yapan kaç kişidir? O toplumun kaçta kaçıdır? Binde biri belki. Yani binde bir bile çok. Yüz binde bir. Belki milyonda bir. Böyleyken bu azgınların böyle aleni olarak Allah'a apaçık isyan olan, yani bütün vicdanların onun büyük bir günah olduğunu bildiği halde, bildiği bir şeyi yapabilmesi ne demek? Toplumda iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama kabiliyetinin azaldığını, bilakis kötülüklerden o toplumun hoşlanır hale geldiğini gösterir. Yani aramızda en ufak bir bid'ate, en ufak bir harama, küçük günah büyük günah demeden, aleni olarak işlenmesine bizim karşı çıkmamız bu yüzdendir. Buna cesaret aşılamayalım. Müslümanların bir araya gelmesindeki hikmet bu kötülüklerin önlenmesi içindir. Yani bir kimse, içimizden bazılarımız şurada aleni olarak büyük ya da küçük günah işlese, bizden hiçbirimiz de sesini çıkarmasa, yarın iyi bilin ki buna bir ikincisi katılır, üçüncüsü katılır, siz katılırsınız. Yani kendiniz katılırsınız. Baştan hoş görmediğiniz o şeyi yavaş yavaş hoş görmeye başlarsınız. Sonra bu hoşgörüler artınca biz de çıkıp kardeşim bu yanlış dediğinde hadi oradan ne ters adamsın sen böyle, ne sert adamsın böyle demeye başlarız. Yol bilmedik, şuna bak hiç insanlarla geçinmeyi bilmiyor. Peygamberlerin edebinden, ahlakından uzak demeye başlarız. Neden böyle deriz? Çünkü peygamberin ahlakından biz uzaklaşmışız. Kafamızdan bir ahlak uydurmuşuz, kafamızdan bir üslup uydurmuşuz. Oraya o peygamberi uydurmaya çalışıyoruz. Peygamber uymuyor çünkü oraya. Kendimize uyanı, hevamıza uyanı tercih etmeye başlarız. O yüzden şu peygamberlerin hayatları bize hiç uymuyor. Niye? Yahu ne güzel rahat rahat bir yaşantı varken tutuyorsun, çomak sokuyorsun bir yerlere. Ne gereği var? Güzel güzel git işte. Peygamberler böyle bir yol getiriyor. O yüzden uymuyor. Burada bir terslik varsa, yani bir uymazlık görüyorsak, bunu itiraf edebiliyorsak, o halde bizim derhal kendi hayatımızı değiştirmemiz, bu peygamberlerle gelen, Allah'ın peygamberlerle gönderdiği hidayete tabi olmamız gerekiyor. Dünyadaki beklentilerimizi terk etmemiz, Allah Azze ve Celle'nin katında olanlara yönelmemiz gerekiyor. Evet, bir sonraki derste İbrahim Aleyhisselam'ın davetine başlayacağız. Onu işlemeye başlayacağız inşallah. Bu oldukça uzun bir konu. Kıssalar oldukça fazla, dersler oldukça fazla. Birkaç bölüm halinde Allah-u Alem devam ederiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurke ve töbü ileyke.